şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Mısır'da alınan idam kararlarına ilişkin tartışmalar ve Mursi'nin yargılanma sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Berlin'de, Almanya'nın başkentinde El-Sisi kapışması yaşandı. Abdülfettah El-Sisi'nin Mısır Cumhurbaşkanı'nın Berlin ziyaretinde yandaşları ve karşıtları karşı karşıya geldi. Başbakan Angela Merkel ile görüşeceği başbakanlık binasına giden Sisi'nin geçtiği yollarda takım elbiseli bir adamın coşturduğu kalabalık Sisi taraftarının gösterisi vardı. Başbakanlık dışında sınır tanımayan gazeteciler üyesi bir grup gazeteci eylem yaptı. Örgütün Almanya kolu başkanı Christian Meyer, Mısır'da en az 10 gazeteci hapiste, bu büyük bir skandal dedi. Görüşme sonrası Sisi ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, Mısır'ın idam cezası uygulamasını eleştirse de karışıklık ve istikrarsızlıkla bezeli bir bölgede ana ülkelerden biri dedi. Ülkeyle daha yakın ekonomik ilişkiler kurma sözü verdi. Bu arada ihvanı destekleyen bir gazeteci katil diye bağırdı. Ayrıca Siemens'le 8 milyar avroluk bir anlaşma yaptı Mısır. Almanya Parlamento Başkanı Norbert Lammert, muhaliflere sistematik zulüm, toplu gözaltılar, uzun hapis cezaları ve idam cezaları var diyerek Sisi ile görüşmesini iptal etmişti. Ancak Sisi Almanya'dan istediğini almış olarak dönmüş gibi görünüyor. Orta Doğu'da da kargaşa devam ediyor. İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalılar IŞİD tehdidine yönelik açıklamaları ve girişimleri sürdürüyorlar. Türkiye'nin son savunma hattı olduğu belirtiliyor. IŞİD karşıtı koalisyonun Amerikalı şefi John Allen, örgüte giden yabancı savaşçılara atfen Türkiye son savunma hattı dedi ve bu görev sadece Türkiye'ye bırakılamaz dedi. Ankara ile ilişkilerinin iyi olduğunu da belirtti. Suriye'de müttefikleriyle IŞİD'e yönelik yoğun bir saldırı yapacak gibi görünüyor. Bu yönde yoğun haberler var. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın Şam'ı ziyareti bu beklentiyi hayli yükseltmiş durumda. Değerli dinleyiciler, biz programın ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Erhan Keleşoğlu ile Orta Doğu'daki son durumu bir gözden geçireceğiz. Özellikle Mısır'da gelinen noktayı ve Mısır'ın batıyla ilişkilerini de değerlendireceğiz. Ukrayna'da da çatışmalar yeniden güçlü bir şekilde başlamış gibi görünüyor. Karşılıklı suçlamalar da devam ediyor. Ukrayna Genelkurmayı'ndan bir itiraf geldi. Ağır silahlar yeniden cepheye sokulmuş durumda. Bu da Minsk Anlaşması'na aykırı. Dolayısıyla Minsk Anlaşması'nın tehlike altında olduğunu söylemek pek hatalı olmayacaktır. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizlerin sonlandırılabilmesi için uluslararası toplumun Moskova ile diyalog kurması gerektiğini söyledi. Steinmeier, Avrupa, Suriye ve Irak ve Libya'daki krizlerin çözümlenmesi ve İran'ın nükleer programı konusunda Rusya'nın yardımına ihtiyacı var dedi. Rusya'nın G8'de olması gerektiğini de belirtti. G7 formatında bu hafta sonu 7-8 Haziran'da Almanya'da zirveye toplanacak. Rusya davet edilmediği için G8 değil G7 zirvesi formatında toplanacak. Steinmeier'in buna itirazı oldu. Anlaşılıyor. Umman'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle barış görüşmeleri yaptığı haberleri var. Irak'ta Zerdüştiliğin yeniden görünür hale gelmeye başladığı belirtiliyor. Çin'e de Nazi benzetmesi yapıldı. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiaları Asyalı komşularını kızdırdı. Filipinlerin başkanı Benigno Aquino Çinlileri Nazilere benzetti. O zaman birileri Hitler'e dur demiş olsaydı 2. Dünya Savaşı'nın önleneceğini savundu. Uluslararası ilişkilerde birbirini Hitler'e benzetmek, Nazilere benzetmek hayli yaygın bir tutum. Bir örneğini de burada gördük. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Erhan Keleşoğlu ile Mısır'ı konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi ağırlıklı olarak Mısır'ı konuşacağız. Orta Doğu'ya biraz değineceğiz ve Mısır'ın Batı ile ilişkilerini konuşacağız. Kısaca hatırlatalım. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi Berlin'deydi. Bu ziyarette ilginç görüntüler vardı. Sisi yandaşları da çıktı ortaya. Sisi karşıtları, ihvancılar ve ihvancı belki de olmayan Sisi karşıtlarının protesto gösterileri oldu. Protestolar da ilginçti. Alman Parlamento Başkanı Lammert protesto etti örneğin. Sisi ile görüşmeyi iptal etmişti. Ancak Merkel idamları eleştirse de görüşmesini tamamladı. Yine bülten kısmında belirttiğimiz gibi bir Alman teknoloji firması, bir Alman firması daha doğrusu, büyük bir firması, endüstri firması 8 milyar avroluk doğal gaz ve yenilenebilir enerji ihalesi aldı Mısır'dan. Dolayısıyla bu ziyaretin başarısı ya da başarısızlığı da bu anlaşmada belki de gizli, belki de Batı'nın Mısır'a bakışı da buranın da bir önemi, değeri var. İşte bunları konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden hocamız Erhan Keleşoğlu. Hoş geldiniz Erhan Hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bir yandan da not olarak hemen belirtelim. İsrail'in bir Gazze bombardımanı var. Mısır'ın durumu hayli ilginç hale geldi. Eski müttefikleriyle bozuşuyor mu, anlaşıyor mu? Hayli içeride sıkıntılar var. İdam cezalarının yarattığı tartışmalar ve tepkiler var. Bu tepkileri gösteren Avrupa, Mısır'la ekonomik ilişkileri de ihmal etmiyor. Öyle anlaşılıyor. İsterseniz Almanya ziyaretinden başlayalım. Ona dair gözlemlerinizi alarak Mısır'daki durumun mevcut fotoğrafını bir aktarmaya çalışalım süremiz el verdiğince.
Sisi'nin Almanya ziyareti oldukça sansasyonel bir ziyaret. Çünkü Almanya'ya yaptığı ziyaret Sisi'nin aynı zamanda Avrupa kamuoyu nezdinde de meşrulaşmasına hizmet edecek. Almanya Başbakanı Merkel bu ziyaret öncesinde Mısır'da meclis seçimleri olmadan Sisi'yi kabul edemeyeceğine dair bir açıklama yapmıştı. Ancak ne hikmetse o açıklamadan vazgeçildi ve Almanya Sisi'yi Berlin'e davet etti. Şimdi biraz önce verdiğiniz şeyle, ihaleyle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir ihaleden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir santral ihalesi bu ve çok ünlü bir Alman firmasına veriliyor. Bu da herhalde Mısır'ın Avrupa'yla ilişkilerini, Avrupa'daki ilişkileri tamir etmek için önemli bir tavizi diye düşünüyorum. Yani bir pazarlık yürümüş anlaşılan arka planda ve bu pazarlıkta Sisi istediğini almış. Karşılığında da Almanya bir iktisadi kazanım elde etmiş. Şimdi şunu hatırlamakta fayda var. Batı'nın Orta Doğu'da diktatörlerle Arap Baharı öncesinde de sonrasında da insan hakları ihlallerini ve demokratikleşme sorunlarını göz ardı ederek ilişki kurduğunu zaten biz biliyoruz, gözlemlemiştik. Ancak Avrupa kamuoyunda özellikle Arap Baharı sonrasında ciddi bir farkındalık oluşmuştu, duyarlılık oluşmuştu. Arap dünyasındaki insan hakları ihlallerine karşı, Arap isyanları sırasındaki ölümlere karşı, bu diktatörlere karşı bir dayanışma gözlemlemiştik. Bu hükümetleri de ciddi anlamda sınırlamıştı, ellerini kollarını bağlamıştı. Merkel'in bu tavrı esas itibariyle diğer Avrupalı hükümetlerin de elini kolaylaştıracaktır. Onların Mısır'la diktatör Sisi yönetimiyle ilişki kurmasının önünü açacaktır diye düşünüyorum. Yani biz bu anlamda kırılma yaşandı ve Almanya Sisi'nin meşrulaşmasına hizmet etti Avrupa'da. Yani meclis seçimleri beklenmeden bu davet başka bir anlam ifade etmiyor. Almanya'da ciddi eleştiriler var Merkel'e. Hem sol muhalefetten hem de Hristiyan demokratlardan eleştiriler geliyor. Bazı vakıflardan, Adenauer Vakfı bile mesela ile görüşmek istemediğini açıkladı. Bu bağlamda hükümet sadece işte ekonomik çıkarını gözeterek bir karar almış gözüküyor. Ancak bu kararın çok önemli siyasi ve diplomatik sonuçları olacaktır. Hem Almanya açısından hem Avrupa açısından Sisi kazanıyor görünüyor.
Mısır deyince hani Orta Doğu'da lider ülke eskiden beri, hangi tarafta ise sorunlar o yönde yoğunlaşıyordu. Camp David sonrası statiko açısından da son derece önemli bir ülkeydi. Bu 4 yıl içerisinde hayli bir sarsılış yaşandı. Belirsizlikler var. Suudi Arabistan'ın yükselişi var. Mısır'ın tutumunda ve bu sıfatında, liderlik sıfatı etrafında tartışmalar var. Bu seyahat bu açıdan da bir gösterge değeri taşıyor sanıyorum.
Evet tabii. Şimdi Mısır bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm bitmiş değil. Şu an nispeten istikrarlı bir ortam var gözüküyorsa da alttan alta Mısır kaynıyor. Bakın Sisi geçtiğimiz aylarda Mısır'da grev yapılmasını yasakladı. Yani işçilerin herhangi bir grev yapması yasak. Yani bırakın bağımsız sendikaların kurulmasını, onların muhalefet yürütmesini, grev yapılması dahi şu an Mısır'da yasaklanmış durumda. Sina'da çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Özellikle bu IŞİD'in IŞİD'e bağlı, ona biat etmiş Ensar Beyt el Makdis grubu Mısır güçlerine karşı, güvenlik güçlerine karşı ardı ardına ölümcül saldırılar düzenliyor ve bu saldırıların İsrail'e de yönelmesi muhtemel, açıkça tehdit ettiler. Eylat şehrini vuracaklarını söylediler bu Ensar Beyt el Makdis grubu. Aynı zamanda Ensar Beyt el Makdis grubu Hamas'ı da tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'de Hamas'la bu cihatçı grup arasında çatışmalar yaşandı. Bazı üyeleri gözaltına alındı bu grubun. Yani bir istikrardan bahsetmek olası değil. Eğer Avrupa istikrarı gözetmek uğruna, yani bu nispi iktidarı gözetmek uğruna Sisi ile uzun vadeli bir işbirliği içerisine girerse, ben bundan kazançlı çıkacağını düşünmüyorum. Uzun vadede kaybedeceklerdir. Çünkü gerek İslami muhalefet, gerekse de sol muhalefet bu geziye büyük bir tepki gösterdi. Şunu da unutmamak gerekiyor. Sadece İslami muhalefet baskı altında değil Mısır'da. Binlerce solcu muhalif bu mübareğin devrilmesi sırasında alanlarda olan binlerce kişi, sol muhalif, şu an zindanlarda Sisi tarafından hapse atılmış durumda. İşçi liderleri, tabii liderler, toplumsal hareket önderleri zindanlara atılmış durumda. Dolayısıyla Mısır kaynayan bir kazan. Dolayısıyla Merkel'in bu tavrının ne kadar rasyonel olduğu çok tartışılacaktır. Tartışılıyor zaten. Kendi partisi içerisinde de tartışılıyor. Muhalifleri arasında da tartışılıyor. Camp David'le bir düzen kurulmuştu, statüko kurulmuştu. Bu statükonun devamının güvencesi gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri arkasında geçti. Özellikle 2019 sonunda itibaren askeri yardımların devamına yönelik bir karar alındı ve hükümet tarafından, yani o demokrasi ön şartı ortadan kalkmış gözüküyor. İsrail ile Sisi arasında da bir işbirliği söz konusu. Özellikle Gazze'ye yardım amaçlı kazılmış tünellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Mısır güvenlik güçlerinin son dönemde çok etkin olduklarını görüyoruz. Yani Gazze ablukasının iki ayağı var. Bir tanesi İsrail, diğeri de Mısır. Mısır tarafında bu ablukanın güçlendirildiğini görüyoruz. Yine Mısır mahkemeleri sadece Hamas'ın silahlı kanadını değil, siyasi kanadını da terör örgütü olarak ilan ettiler. Bu Mısır'ın Hamas'a savaş açması anlamına geliyor. Bu manada İsrail'le bir ortaklaşma söz konusu diye düşünüyorum. Yani Mısır hükümeti, şu an rejim, Batı'yla ilişkilerini güçlendirip, hem Batı'yla ilişkilerini güçlendirip hem de Rusya ve Çin'le ilişkilerini güçlendirip mevcut rejimin daha konsolide olmasını sağlamaya çalışıyor. Bölgesel anlamda Suudi Arabistan'la girişlendiği bir ittifak var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ön koşulsuz desteği var Sisi yönetimine. Bütün bunları kullanarak, yani dış desteği kullanarak, dış yardımları kullanarak Mısır yönetimi içerideki bütün bu rahatsızlığı, içerideki muhalefeti bastırmaya çabalıyor. Tekrar hatırlatıyorum, hem İslami muhalefeti hem de sol muhalefeti bastırarak iktidarını sürdürmeye çabalıyor.
Ayakta durmaya çalışıyor, evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Erhan Keleşoğlu hocamız idi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Almanya ziyaretini ve bu ziyaret münasebetiyle Mısır'ın son durumunu süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Erhan hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.